Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı Ramazanlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba İbrahim Bey, hayırlı Ramazanlar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, gündem başlıkları oldukça yoğun ve önemli başlıklar. Fakat bizim gündemimizde şu sıralar 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi var. Dün itibarıyla Ramazan-ı Şerif'e girmiş bulunmaktayız. Tabii ülkemiz için çok şeyler ifade ediyor Ramazan. Peki medeniyet coğrafyamız açısından Ramazan ne anlam ifade ediyor? Oradaki kardeşlerimiz için Ramazan'ın önemi nedir? Kardeşliğimizde, paylaşmada Ramazan ne gibi hususlara sahip? Bunu sizden dinleyelim. Böyle bir girizgah yapalım. Buyurun hocam.
Evet, Ramazan hilalini görerek oruca başlamakla ilgili Hazreti Peygamber hadis-i şerifi var. Ancak bu Ramazan'da başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkeler bir gün öncesinden başladı. Ancak şunu ifade edelim ki şu anda astronominin ve modern bilimin gelmiş olduğu noktada ayın tutulması, güneşin tutulması, kaç ay sonra, kaç saat, kaç dakika sonra, nereden, nerede, kaç dakika çakışacağına varıncaya kadar bu hassas aletlerle ölçülebiliyor. Bu nedenle yani Türkiye'nin ve Türk Diyanetinin Ramazan takviminin gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz. Yani bizimkinin bu konularda hassas olduğunu öncelikle belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Yani falan yerde hilal görüldü, feşmekan yerde bayram yapılıyor, o tür haberlerde çok da fazla itibar edilmemesi gerekir diye yani bu dipnota düştükten sonra programımıza başlamak istiyorum. Ramazan rahmettir, berekettir, paylaşmaktır ve yine Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara göndermiş olduğu Ramazan etkinlikleriyle ilgili de şunu ifade edebiliriz. Elbette ki bizim kültürümüzde bu vardır. İsteğe bağlı bir uygulama. Fakat ne hikmetse Noel kutlamaları konusunda çarşıyı, pazarı, okulu, her yeri donatan insanlar Ramazan'dan rahatsız olabiliyorsa, yani biz nerede hata yaptık, bu insanlar bu hale gelinceye kadar bizi, yani bu coğrafyada nasıl böyle bir şey çıktı, bunu da kendi aramızda düşünmemiz gerekiyor. Çünkü en ortak paydamızdır Hazreti Peygamber sevgisi, Ramazan-ı Şerif. Yani insanların insanlara en çok temas ettiği, yani senede bir kez de olsa bir fakirin, yetimin, öksüzün başına okşadığı, bir koli erzak verdiği, yani belki namazla, niyazla çok fazla alakası olmasa bile Ramazan geldiğinde ben çok bilirim alkol alıp da Ramazan'da bunu terk eden, yani bir sürü fahşayla uğraşsa bile Ramazan ayı geldiğinde kendine çeki düzen veren, yani çok insan vardır bu coğrafyada. Fakat buna rağmen bu Ramazan ikliminden nasibini almayan kişileri de gördükçe bizim de bu konuda kendimize düşen hatalar nedir diye düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan uçağa bindiğimiz zaman 3-5 saatlik mesafede Afrika'nın sahra altına ulaşabiliyoruz. Şöyle bir pergeli şöyle elimize aldığımızda uçak mesafesinde 4-5 saatte gideceğimiz yer dünya nüfusunun yarısından fazlası. O halde biz o ülkelerin hepsiyle komşuyuz. Evet. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ifadesi vardır. Ramazan'ın rahmeti fakirle, ihtiyaç sahibiyle bunu paylaşmaktır. Yoksa zenginin zenginin ağırladığı, gösteriş sofraların olduğu Ramazan, Hazreti Peygamber'in ve Allah'ın bizden istediği bir iftar sofrası değildir. Soframızda sadelik ve bir fakirin iftar etmesi esas olmalı ve kimsesizlerin kimsesi olmaya, zekatlarımızı, infaklarımızı hele hele fazlasıyla bu aylarda vermeyi, garibin, kurabanın kapısını çalmayı ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum bu ayda özellikle.
İnşallah hocam. Rabbim bu ayı da Müslümanların, mazlumların kurtuluşuna vesile kılsın diyelim. Amin. Bu duayla İnşallah. Programımızın önemli başlıklarına geçelim. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Etiyopya ziyaretiyle başlayalım müsaadenizle. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya olarak bu ziyaret planlanmıştı ama Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan'ın rahatsızlığı sebebiyle bu ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. Ama Etiyopya ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Çok görkemli, güzel bir karşılamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopyalılar tarafından karşılandı. Şöyle bakacak olursak istatistiklere hocam, ilk ziyaret 2005 yılında gerçekleşmiş Etiyopya'ya. O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 kez ziyaret etmiş. İkincisini 11 yıl önce 2015 yılında ve şimdi de 3. ziyaret gerçekleşmiş oldu. Etiyopya hem medeniyet coğrafyamız açısından hangi öneme sahip, bunu konuşalım. Bir de Türkiye-Etiyopya ilişkileri açısından, bölge açısından ne anlam ifade ediyor? Neden önemli Etiyopya? Bu konuları bizimle paylaşır mısınız? Buyurun hocam.
Şimdi Etiyopya'nın eski adı Habeşistan.
Evet.
Ve Mekke'deki zulümden dolayı ilk hicret edilen yer, yani daha Medine'de ilk İslam toplumu oluşmadan önce bile ilk Müslüman topluluğu, evet, Etiyopya'da, bugünkü Habeşistan'da, Etiyopya'da oldu. Hı hı. Bu yönüyle bir tarih, orada Harar bölgesi vardır, Ogedan bölgesi. Orası tamamen Müslümandır. Etiyopya 136 milyon civarında, Nijerya'dan sonra Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi. Nüfusunun %42'si Ortodoks Hristiyandır. %32 civarında, yani üçte biri Müslümandır. %20 kadar da Protestan Hristiyanlar var sonradan bu misyonerlerin etkisiyle. Ya bu ülkede 1926 yılında ilk Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi ilk büyükelçiliklerin açıldığı yerlerden biridir. Yani Etiyopya ile ilişkilerimizin tarihi kökenleri çok derindir. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın o Mısır'ı ve Sudan'ı idare ettiği dönemlerde Etiyopya ile de ilişkilerimiz oldukça yani tarihi bir bağlamı olan ilişkilerdir. Ancak o 1926'daki o büyükelçiliğin açılmasından sonraki dönemlerde ülkenin içerisindeki hem Türkiye'de hem Etiyopya'daki siyasi gelişmeler bu ilişkilerin çok fazla ivme kazanmasına imkan vermemiş. Ancak son 10-15 yıl içerisinde karşılıklı ziyaretler neticesinde gelinen noktaya baktığımızda Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde mesela Rönesans Holding'in yapmış olduğu bir Hedasi Barajı vardı, evet, ki yani dünyanın en sayılı büyük hidroelektrik santrallerinden biri, hatta Mısır'la Etiyopya arasında siyasi gerginliğe sebep, evet, olan bir barajdır ki su tutma meselesi Mısır'ın Nil'in suyunu Mavi Nil üzerinde kurulmuştur. Ve şu anda Türkiye'den giden girişimcilerin vasıtasıyla 200 aşkın firmamız 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla Etiyopya'da 20 bin insanın çalıştığı iş yerinin patronu Türk girişimcilerdir. Evet. Yani bu şekilde de bir etkimizin olduğu bir yerdir Etiyopya. Bu nedenle bu ziyaret neticesinde ilişkilerin biraz daha köklü bir ivme kazanması, hem de Etiyopya'nın bir uzantısıdır Somali. Ogedan bölgesi, hemen uzantısı olan Somaliland, İsrail'in orayı, hı hı, tanıması. Yani Türkiye'nin Somali'de derin sondaj gemisinin göndermesi, Somali'de askeri birlik konuşlandırması, evet, Afrika boynuzu dediğimiz o Kızıl Deniz'in Hint Okyanusu'na, Aden Körfezi'ne çıkış olan Babülmendeb ağzının kontrolü ve o coğrafyada ekonomik, siyasi, kültürel iş yapmak istiyorsanız o bölgenin de en kadim ülkelerinden biridir Etiyopya. Bu nedenle Türkiye Etiyopya ile iyi ilişkiler kurarak hem Somali hem Etiyopya, bu iki ülkenin de güvenini kazandığı için
yakın zamanda bir anlaşma yapılmıştır.
Açılan bir koridor, hı hı, olmuştur. Yani dünyada nüfusu 100 milyonun üzerinde olup da denize kıyısı olmayan tek ülkedir Etiyopya. Yani bu kadar cesametli, evet, olup. Çünkü en son işte Cibuti ve diğer ülkelerin Etiyopya'dan ayrılmasıyla Kızıldeniz'de olan bağ kopmuştur. Bu yönüyle Türkiye bir arabulucu ülke konumundadır. Yine Etiyopya'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki o ilişkiler konusunda mevcut başbakan anne tarafından Protestan Hristiyan, baba tarafından Müslüman olan bir kişi, kırma bir kişi. Kendisi de şu anda, hı hı, Protestanlığı benimsemiş olmakla birlikte Müslümanlara karşı da yani son 50 yıl içerisinde en ılımlı siyaset izleyen bir liderdir. Evet. Şu andaki Etiyopya'nın başkanı Abiy Ahmet dediğimiz evet. kişi, başkan Ahmet olarak hı-hı. geçiyor ismi. Dolayısıyla bu ziyaret neticesinde hem ülkenin nüfus potansiyeli, bakın Türkiye'nin 1,5 katı kadar nüfusu var. El değmemiş yeraltı yerüstü kaynakları var ve Türkiye'nin birçok girişimcisinin de orada yatırımları var. Türkiye-Etiyopya arasındaki ilişkiler hem Somali ile hem Mısır'la hem de Sudan'la olan ilişkilerde kilit rol oynuyor. Dolayısıyla Sudan, Mısır, Somali tamamına yakın Müslüman ülke olmasına rağmen Etiyopya yani Müslümanların ekseriyette olmadığı, 1/3 %35 civarında olduğu bir ülke olması sebebiyle bu ilişkilerin Türkiye ile olan da yani tam güveni olan bir lider olması nedeniyle mevcut başbakanın bu ziyaret hem siyasi hem ekonomik bakımdan hayırlı gelişmelere sebep olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, peki İsrail'in bu Kızıldeniz hamlesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti ne anlam taşıyor diye sorsak hocam? Evet,
Somaliland'da işte tanıma kararı almasından evet. sonra şimdi Türkiye'nin Afrika'daki en büyük askeri üssünün olduğu yer Somali'dir. Evet. Ayrıca biz Somali'nin en Kenya sınırına yakından Ekvator çizgisi geçiyor. Ekvator'un olduğu yerlerden uzaya uydu fırlatmak artık o teknik sebeplerle daha elverişli olduğu için mesela Fransa uydularını Fransız Guyana'sından yapıyor Ekvator çizgisi üzerinde Orta Amerika'da. Demek ki o ben bildiğim bir konu değil yani demek ki teknik olarak oradan atılması evet, gerekiyor.
Daha uygun.
Daha hı-hı. uygun olduğu için bu nedenle de şu anda biz o Mogadishu ile Kenya sınırı arasında kalan o Ekvator'a yakın o kuşak üzerinden uzay üssü kuruyoruz. Yani uydularımızı bundan sonra başka ülkelerden değil Somali'deki kurduğumuz üstten uzaya göndereceğiz. Şimdi bu kadar yatırımlarımızın olduğu derin sondaj gemisini götürdük. Orada hidrokarbon yataklarından petrol gaz araması yapıyoruz. Biz şimdi Somali ile bu kadar ilişkileri geliştirirken Etiyopya'yı es geçmemiz, İsrail'in buradaki hesaplarını göz ardı etmemiz mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye burada hem küresel hegemon güçlerin başta Çin ve Amerika olmak üzere hem de İsrail'in oyunlarını bozacak hamleler yaparak bu geziyi gerçekleştirmiştir.
Peki hocam. Geçelim bir başka önemli maddeye. ABD ve İran arasında savaş çanları çalıyor şeklinde haberler şu sıralarda çoğaldı. Salı günü bir Cenevre'de Uman'da başlayan görüşmelerin ikinci turu yapıldı ve yapılan açıklamalara göre de bu görüşmeler olumlu geçmişti. Ancak Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş riskine dönüşmesine karşı karşıya Trump yönetimine yakın kaynaklar diplomasinin başarısız olması durumunda önümüzdeki haftalarda askeri harekatın başlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. ABD şu anda Körfez'e hiç olmadığı kadar bir askeri yığınak yapıyor. Bu da savaş ihtimalini kuvvetlendiriyor evet. yorumuna evet. sebep oluyor hocam. Bu müzakereleri ve sonrasını bu savaş tantamlarını tabiri caizse nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Trump iktidara geldiği günden beri öngörülemeyen siyasi bir figür olduğu bütün uluslararası gözlemciler tarafından ifade edilen bir durum. Bir de bu Epstein olayların neticesinde bu Siyonistlerin boynuna bir ilmik ve yular attığını da biliyoruz. Yani bir sürekli olarak tehdit, baskı şantaj altında. Ve baskı altında olduğunu da biliyoruz. Ve başta İsrail ve Siyonist lobi olmak üzere her an İran'a saldırılsın, yani rejim yıkılsın, ülke parçalansın, rafinerileri, bütün diyelim ki
nükleer
tesisleri yok edilsin. Yani bu İsrail ve Siyonistlerin istediği bu. Fakat Amerika'nın da bölgede bir denge siyaseti izlemesi gerekiyor. Yani sadece İsrail'den ibaret değil, oradaki bölge ülkeleri hele hele o Katar'a İsrail'in saldırısından sonra bir güven kırılması söz konusu olmuştu. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri hatta F-35'e muadil olarak Kaan projesini Suudi Arabistan'ın ilgi duyması, yatırım yapmak istemesi, Çin'le bir takım askeri işbirliği anlaşmalarına girmek istemelerinin tek sebebi İsrail'in Amerika üzerindeki bu aşırı etkisi ve baskısı neticesinde. Şimdi İran konusuna gelecek olursak İran olayı sadece nükleer çerçevede tutmak istiyor. Bunun için de bir takım tavizler vermeye hazır olduğunu da ifade ediyor. Yani uranyum zenginleştirilmesinin belli bir noktada durdurulması, zenginleştirilen uranyumun başka bir ülkeye nakledilmesi, bunların hepsi masada konuşulabilecek şeyler. Ancak İran o vekil güçler olarak ifade edilen Yemen Husilerine, Lübnan Hizbullah'ına veyahut da Irak Haçlı Şabileri gibi, yani ülke dışındaki o devrim muhafızlarının veya işte bu Ali Hamenei yönetimindeki yani devlet içinde devlet olan bu birimlerin İran'la olan bağının kesilmesini Amerikan istemesi, bir de bu çok uzun menzilli füzelere, evet, sınır getirilmesi, balistik füzelere sınır getirilmesi konusunda İran bunları konuşmam diyor. Şimdi bu iki madde bir kenara bırakıldı. Şu anda nükleer konusu müzakere ediliyor ve İran'a da 15 gün süre verildi. İşte bu süre doluncaya kadar da bürokrasi işliyor. Yani şu anda perde gerisinde diplomatlar, istihbarat elemanları, bir takım pazarlıklar, konuşmalar yapılıyor. Ancak buradaki açık ve net olan şey şu: İran her zaman şapkadan bir tavşan çıkarıp son dakikada olayı bir şekilde silaha başvurmadan çözme yeteneğine sahip bir ülkedir. Ancak burada iki tane durum var. Trump'a bıraksalar bu iş biraz daha suhuletle çözülebilir, ama bir de arkasında Siyonist baskı söz konusu. Bu nedenle de normal şartlarda biz bunun bir şekilde öyle ya da böyle bir anlaşmayla çözülmesini umut ediyoruz, bekliyoruz. Dünyadaki bütün işte bu ekonomi ve emtia piyasası da gözü burada. Ancak bir silahın patlatmasıyla birlikte bunun nerede duracağı da kestirilemiyor. Onu da bilmemiz lazım. Yani diyelim ki Amerika İran'ın nükleer tesislerini vurdu. İran ne yapacaktır? Bu sefer artık İsrail değil, direkt Amerikan,
evet, bölgedeki üsleri hedef alacak.
Şimdi bu üsleri hedef alınca şimdi Katar diyecek ki veya Bahreyn veya Suudi Arabistan, İran benim ülkeme saldırıda bulundu. Yani iş içinden çıkılamaz bir hale gelebilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapatılıyor olması sözü bile petrol fiyatlarını bir anda zıplatır. Bu da dünya ekonomisiyle Türkiye açısından önemlidir. Yani biz hani gönlümüzün istediği bu işte bir böyle silahlı, yani bombardıman, harp olmadan şu Ramazan hürmetine de bir şekilde, evet, bir noktada, yani sonuçta İran haklı olmaya haklı. Yani normalde İsrail'in nükleer silahı varsa İran da bunu yapabilir. Hatta İran diyor ki ben atom bombası da yapmayacağım, sadece nükleer yani, evet, enerji alanda kullanacağım.
Tıpta vesaire kullanmak amacıyla.
Fakat işte hani kurt kuzu hikayesinde olduğu, evet, gibi.
Yemeği azmetmiş bir kere.
Yani siz balistik füzelerinizin menzilini sınırlandıracaksınız. Yani dünyada böyle bir kanun var mı? Böyle bir usul var mı? Yok. Tamamen işte güce dayalı, eşkıyalığa dayalı bir durum söz konusu. İnşallah hayırlı bir sonuçla neticelendirir diye ümit ediyorum.
İnşallah tabii. İran'da sözlü kuvvetler ve animasyon kuvvetleri çok sıkı çalışıyor.
Ya, o iç kamuoyuna yönük, evet, şeylerdir. İran bunu çok iyi yapar.
Evet. Bu arada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin bir açıklaması var hocam. İran, İsrail'e karşı bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile işbirliğine hazır diyor. Bu daha önce de dile getirilmişti ama şu ana kadar bu konuda ciddi bir somut adım atılabilmiş değil. Şimdi, mümkün mü peki, onu da soralım
İngilizce'de
size.
İngilizce'de öyle yemeğinden sonra günaydın diye bir söz vardır, evet, deyim vardır. Yani İran'ın aklı şimdi mi başına gelmiş? Yani söz doğru da, yani bölgede Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye İran'la birlikte dört başlat aktördür. Bu ülkeler ortak bir paydada bir araya gelmiş olsa İsrail'in asla bu kadar pervasız hareket etmesi mümkün değildir. Ama bugüne kadar birinin ak dediğini diğeri kara demiştir. Ve evet, İsrail de buradan alan kazanmıştır. Şu an artık İran sıkıştı. Yani hareket alanı, manevra alanı daralınca böyle bir beyanatta bulunuyor. Ve söylenen söz doğru ama zamanlama yanlış. Yani evet, onu ifade edelim. Hatta Türkiye İstanbul'da bu toplantının yapılmasını ve bölge ülkelerinin de bir araya geldiği bütün sorunların masaya yatırılarak kalıcı bir çözüm bulunması konusunda Türkiye'nin tezlerine karşılık Amerika'da bu masaya evet, evet demişti ama evet, İran
Umman
ve Maskat'ta olacak diye tutturdu ve ikili görüşmeler var. Hı hı. Şimdi başı sıkılınca da tekrar o diğer ülkeleri yani şöyle söz doğru da maksat sahih değil.
Evet. Peki hocam devam ediyoruz Gazze ile. Ramazan-ı Şerif girdi fakat yokluk, açlık, sıkıntı ve gene kısmen devam eden bombardıman altında Gazze Ramazan-ı Şerif'i karşıladı. Değişen bir şey yok hocam maalesef. Mesela Barış Kurulu toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'yi temsil etti. Yani ne bekleniyor, ne olabilir? Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk yok ediliyor, soykırıma uğruyor, açlıkla, ilaçsızlıkla, susuzlukla vesaire tamamen açıkça soykırıma uğruyor. Bu konuda neler söylersiniz Gazze'deki son durumla devam edelim.
Yani İsrail tam da istediğini elde ediyor. Yani siz bir zulmü bile sürekli yaparsanız bir süre sonra olağanlaşıyor. Yani insanların ona verdiği tepki cılızlaşıyor.
Evet.
Çünkü aynı şeyi tekrardan yapıyor ve bu zulmü yani sadece 7 Ekim'den bu yana değil bu. Osmanlı o coğrafyadan ayağını çektiği andan itibaren o İrgunlar, Haganalar yani şu anda İsrail'in o ilk kuruluşundan itibaren başbakan, cumhurbaşkanı konumunda olan insanların hepsi birer çete reisi, köy basan, katliam yapan insanlardır. Bunların sicili bu yönüyle zaten bozuk olan insanlardır. Şu anda benim dikkat çekmek istediğim nokta Gazze'den ziyade Kudüs ve Batı Şeria ile ilgili.
Evet.
İlk defa Kudüs'ün o mücavir alanını sınırlandırarak, genişleterek yani Doğu Kudüs çevresinde de Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması. Hatta Kudüs'ten sonra bölgede en kadim ve kutsal şehir olan Hazreti İbrahim'in, Yakup Peygamber'in eş ve çocuklarının kabrinin de olduğu El Halil şehri ve oradaki mescidin olduğu yerler, o bölgeleri Yahudileştirme politikası, oralarda yeniden yerleşimci işgalcilerin getirilmesi, hı hı, ve bu ilk defa Kudüs, Doğu Kudüs bağlamında olan şeyler. Batı Şeria'da bildiğiniz gibi ekonomik alanlarını yani zeytinlikleri, su kaynakları, onların elektrik, su hatlarını kesmeleri gibi yani Batı Şeria'da yaşayan ki Gazze'ye göre çok daha geniş bir coğrafyadır orası. Orayı taksit taksit, parsel parsel Yahudi işgalcilere vererek orayı da fiili bir işgal ve ilhak durumu söz konusu. Yani şu anda Gazze dünya gündemindeyken Kudüs'te ve Batı Şeria'da çok daha vahim, hı hı, olaylar söz konusu ki Kudüs'te ve Batı Şeria'da herhangi bir İsrail'e karşı bir şey söz konusu değil ama demek ki yani siz o 7 Ekim olayı olmasa da bir şekilde İsrail bir şeyleri bahane edip bu katliamları yapabiliyor ve uluslararası gözlemciler de şehit ve yaralı sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunu ifade ettiler.
Maalesef. Hocam bir başka konuyla devam edeceğiz. Münih Güvenlik Konferansı gerçekleştirildi Almanya'da 3 gün boyunca. Burada dikkat çeken tabii Avrupalılar arasında kendi çekişmelerinden ziyade Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani oraya heyetinde PYD-SDG'nin üyelerinden, terör örgütü liderlerinden Mazlum Abdüşahin ile birlikte katıldı. Hatta bir başka yine terörist olarak kabul edilen bir isim de vardı bu heyette. Burada Mazlum Abdi skandal bir açıklama gerçekleştirdi. Hem Suriye heyetinde bulunuyor hem de hala ayrılıkçı söylemlerine devam ediyor. Abdi, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz. Adı her ne olursa olsun, önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır açıklamasını yapmış. Hem bu açıklama hem de bu heyette nasıl yer aldı ve bu açıklamaları neden sürdürüyor? Buradan devam edelim.
Şimdi burada herkesin gözden kaçırdığı bir nokta var. Henüz daha Suriye'de bir anayasa yapılmadı.
Evet.
Şu anda anayasa sürecin altyapısı oluşturuluyor ve bu Ferhat Abdüşahin'in Şeybani ile birlikte Avrupa'da kameralar önünde boy göstermesi yavaş yavaş bunun bir yani cephede elde edemediklerini masada kapma girişimi olarak değerlendirebiliriz. Ancak burada insanın gönlünü ferahlatan yegane şey Türkiye'nin burada çok sıkı duruşudur. Yani Türkiye diyor ki siz anayasal vatandaş olarak eşitsiniz. Diyelim ki Haseke'de çoğunluktaysanız, Aynel Arap'ta çoğunluktaysanız, Afrin'de çoğunluktaysanız belediye başkanlığına aday olursunuz. Doğal olarak bir Kürt belediye başkanı seçilir. Kürt vali atanır. Ama siz onu anayasanın içerisine işte bu bölgedeki vali Kürt olacak, buradaki belediye başkanı Kürt olacak, şuradaki Dürzi olacak, buradaki Nusayri olacak derseniz ülke lüplanlaşır veya işte Irak'ın evet. durumuna gelir. Bu nedenle demografik yapı yıllar içerisinde değişebilir, nüfus çoğunluğu farklılaşabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin tezi deniyor ki o anayasada ortak anayasal vatandaşlık olur, seçimler yapılır. Siz milletvekili olarak da belediye başkanı olarak da adaylığınızı koyarsınız, seçilirseniz elbette ki yani bir Kürt'ün vali olamayacağına, belediye başkanı olamayacağına, mebus olamayacağına dair bir ifadenin olmasını evet. zaten Türkiye kabul etmez. Fakat bunlar rütre gerisinden bir özerklik, adeni merkeziyetçilik yani bir şey kapabilir miyizin? Orada antrenmanını yapıyorlar. Yani bu da gözden kaçmadı.
Hı hı. Neçirvan Barzani'nin bu konferansta, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rudav'a yaptığı bir açıklama var. Onu da paylaşmak hı hı. istiyorum hocam. Mazlum Abdi ile görüşmüş burada ve neler söylediğini anlatıyor kendisine. Birleşik Suriye'yi desteklediklerini söyleyen Barzani, IKB'ye bölgesindeki gibi bir yapı Suriye'de olur mu sorusuna şöyle cevap vermiş. Olmaz çünkü coğrafya bütünleşik değil. Sadece Kürtler değil, diğer bölgelerde dikkate alınmalı. Münih'te Mazlum Abdi ile görüştük. Siyasi sürecin parçası olmaları gerektiğini, Şam'ın başkentleri olduğunu ve Birleşik Suriye için çaba göstermeleri gerektiğini ilettik diyor. Bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız?
Şimdi orada aslında titre kendine gel diyor. Çünkü Suriye'de %10 civarında bir Kürt nüfus olduğu söyleniyor ki bu da resmi istatistiklerle teyit edilmiş değil. Diyelim ki %10 bir nüfus var fakat bunun bir kısmı işte Halep'in o Şeyh Maksud evet. ve diğer mahallesinde, bir kısmı Haseke ve Kamışlı'da, bir kısmı Aynel Arap'ta, bir kısmı Afrin'de. Bunlar birbirinden kopuk bölgeler. Yani sizin 23 milyonluk bir ülkede diyelim ki 2 milyon civarında bir nüfusunuz var. Bunlar da 3-4 ayrı coğrafyada. Siz buradan nasıl bir özellik veya bir şey çıkaracaksınız? Halbuki Irak'ın kuzeyinde %17 olarak kabul edilen anayasa, Irak anayasasına göre Kürt nüfus Erbil, Süleymaniye bölgesinde blok olarak ülkenin bir coğrafyasında bulunuyor. Suriye'deki Kürt nüfus böyle değil. Yani ülke içerisinde 2-3 bölgede ve birbirinden parçalı yani evet. diyelim ki Kamışlı ile Afrin arasında nereden baksan 200-300 kilometre fark var. Yani bu kadar 300-500 kilometre birbiri arasında uzaklık olan yerde arada onlarca ilçeler, yerleşim birimleri var. Siz nasıl özerklik veyahut da farklı bir yapı çıkaracaksınız? Neçirvan Barzani'nin orada söylediği şey doğru aslında.
Evet hocam. Peki devam edelim. Almanya demişken Almanya'da bir NATO tatbikatı gerçekleşiyor. Türkiye'de bu tatbikatta önemli bir yer tutuyor ve Türkiye'nin geliştirdiği silahlar, araçlar da dünya tarafından konuşuluyor. NATO tatbikatı sırasında Bayraktar TB3'ün hava muhalefetine rağmen denizin ortasındaki TCG Anadolu'ya inişi ve kalkışı gündem olmuş hocam. 2019 yılında kuvvetteki demo uçuşlarında ABD ve Çin uçakları kum fırtınası sebebiyle kalkamamıştı ama bizim TB3'ümüz zorlu kış şartlarında kara, soğuğa ve rüzgara rağmen kalkışını ve inişini başarıyla tamamladı ve katılımcılardan da tam not aldı. Sadece bu değil, yine Türkiye'nin oradaki farklı silahları, farklı araçları da gündem olmaya devam ediyor. NATO tatbikatında Türkiye'nin rolünü bize değerlendirebilir misiniz? Bu arada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bir açıklaması var. Onu da paylaşıp sözü size bırakayım. ABD ile Avrupa arasındaki uçurumun derinleştiğini ve büyük güç siyasetinin geri döndüğünü ifade eden Merz, Türkiye gibi ülkelerle daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş. Buyurun hocam.
Şimdi Amerika'da bir uzay uçak sanayisi, drone sanayisi var ama bunun geçmişi çok uzun yıllara, çok eskiye gidiyor. bizim bu Bayraktarların bundan 25 yıl önce ellerindeki o küçük dronları uçurtabilmek için kapı kapı dolaştıklarını, yani o evet. Ceberrut 28 Şubatçıların, daha sonra FETÖ'cülerin nice hainlikler yaptıklarını, daha 2015 yılına kadar rahat bir uçuş platformu bulmakta bile zorlandıklarını bu medyadan görüyoruz, dinliyoruz. Şimdi Türkiye'nin gücü şurada saklı. Bu kadar kısa bir süre içerisinde, yani 10-15 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu kadar yüksek teknoloji ve bu kadar hızlı yükselişi bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Yani Türkiye 5 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre çok çok farklı bir noktada ve önümüzdeki yıl bu vakitlere geldiğinde bugüne göre, yani ivmenin
evet.
çok pik yapacağını bütün batılı gözlemciler görüyor. Bu nedenle herkes kazananın yanında yer almak istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin know-how dediğimiz, yani şu anda uçak motorunun üretilmesinden insansız hava araçlarının en hayati parçalarının, çünkü Türkiye'ye vaktiyle zamanda çok ambargo uyguladılar. Her uygulanan ambargoya karşılık diyelim ki optik bir mercek Kanada'dan geliyor diyelim ki, Türkiye'nin bu İHA SİHA teknolojisini yavaşlatmak için satmadılar bunu, parayla bile satmadılar. Türkiye tuttu bunu da kendisi üretti. Yani diyelim ki ne kadar ambargo uyguladıkları parça varsa, Türkiye bunu kendi üretmeye başlayınca onların verdiğinin kat kat daha ucuza ve piyasaya verince onların fabrikaları bu sefer batmaya başladı ve piyasayı domine etmeye başladı. Yani Türkiye'nin bu yönüyle teknolojiyi batı standartlarında ve onun üzerinde çok hızlı bir şekilde geliştirmesi ve ucuza mal etmesi onların şu anda boşa düşmesine sebep oluyor. Bundan anlayan, bu sektörden anlayan insanlar da gelecekte Türkiye'nin nasıl açık ara bu işte ileri gittiğini görüyor ve Türkiye'nin en azından müttefiki olmak, yanında olmak, birlikte üretim yapmak, mesela Suudi Arabistan'ın işte Kaan projesine dahil evet. olmayı istemesi gibi, bugün Almanya, İspanya özellikle bu konuda en teşne olan Batı ve NATO ülkesidir. Deniyor ki yani Amerika'nın bize hem pahalı satması, hem şartlar koyması, hem bizi aşağılamasına karşılık Türkiye'de muadili olan, belki de daha iyi olan bir teknoloji var. Madem biz bununla ortak yatırım yapmanın, ortak proje üretmenin yollarını arayalım diye. Yani şu Suriye olaylarında bile Avrupa'nın sesini çıkarmaması, çünkü çaya çorbaya, her şeye maydanoz olup her şeye demeç veren Avrupa, Suriye'de bunca olaylar olup biterken çok fazla gıkını çıkarmamasının sebebi de Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmesi karşısında, işte Rus tehdidi, Amerika'nın kendilerini aşağılaması neticesinde Türkiye'yi aslında bir can simidi gibi görüp Türkiye'den bu konuda ortak işbirliği yollarını arama çabası olarak değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşında gelinen nokta nedir bununla? Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Trump'a tepki göstermiş. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulmak için kendisine aşırı baskı uyguladığını söylemiş Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Trump'ın hayli umutlu olduğu bir konuydu Ukrayna-Rusya savaşını çözüme kavuşturmak, ama gelinen noktada pek öyle görünmüyor hocam.
Yani şimdi ortada bir çok yalın bir gerçek var. Yani bu işin uzmanları bunu görüyor, biliyor.
Evet.
Bir, Rusya ayak bastığı yerden kolay kolay çekilmez. Ve üstelik o Rusya'nın işgal ettiği, ilhak ettiği Kırım, Luhansk, Donetsk gibi bölgelerdeki nüfusun büyük bir kısmı da Rus nüfustur.
Evet.
Ki Rusya'nın en büyük ulusal politikası, milli güvenlik strateji politikası, nüfusun azalması ve artan, mesela doğurganlığın olduğu yerlerde Kafkaslar, Dağıstan gibi, yani Rus ve Ortodoks olmayan kenar çeper bölgelerde nüfus artışı var. Rusların o kor yaşadığı bölgelerde Rus nüfus artmıyor. Dolayısıyla Ukrayna'da nüfusun %28'ini Ruslar oluşturuyordu bu işgal öncesinde. Hı hı. Ve o da Dnieper'in batısında, Rusya sınırına yakın şu an işgal ettiği bölgelerde. Ya Rusya buradan çekilmez ve ilhak etti. Amerika da bunu kabul etti aslında. Dedi ki toprağın altındaki nadir toprak elementleri benim olsun. İşte işgal ettiğin yerlerde senin olsun. Fakat bunu Ukrayna'ya ve Avrupa ülkelerine kabul ettiremedikleri için savaş uzuyor. Ve bu savaş 3 vakte kadar bir gün duracaktır, barış imzalanacaktır. Ama bunun şartı Ukrayna'nın ve Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin bu gerçeği kabul ettiği gün. Bu yarın da olabilir, 1-2 yılda sürebilir. Ama bu gerçeği kabul etmedikleri sürece de ne barış olur ne de ateşkes olur. Olay bu şekilde sürer gider. Çünkü Rusya'nın dayanma gücü vardır. Rusya 17 milyon kilometre kare yüzölçümü olan bir tarafı Kuzey Buz Denizi, bir tarafı Büyük Okyanus, bir tarafı Baltık Denizi. Yani ambargo ile filan da dize getiremediklerini gördüler Rusya'yı.
Evet hocam.
Dayanma gücü olmayan Ukrayna ve onu destekleyen Avrupa ülkeleri.
Hocam son olarak İngiltere'de bir polis teşkilatı daha kralın kardeşi Andrew hakkında Epstein incelemesi başlatmıştı ve gözaltına alındığı kralın kardeşi. Kraldan da bir açıklama var. İngiltere kralı Charles, kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından yasa işlemeli mesajını vermiş. Epstein dosyası dünyada bir hayli çalkantı ortaya çıkardı. İstifalar geliyor, önemli isimler istifa ediyor, bazıları ifadeye çağrılıyor ve bu Batı'nın gerçek yüzünü göstermesi açısından Epstein dosyasının ayrıntıları ve ortaya çıkardığı bu kanalizasyonu nasıl anlatırsınız bize? Burada buradan devam edelim.
İki noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi bu Siyonist akıl, bu Epstein ki ortaya dökülen saçılanlar. Yani ama bizim bilip bilmediğimiz onlarca yüzlerce konu var. Tarihi süreç içerisinde bunların tek yaptığı şey, yani köşe başını tutan insanlar, bu kral olur, iş adamı olur, parayı, makamı, mevkiyi tutan insanları bir şekilde onlara şantaj yapacak bir açığını buluyorlar, videoya çekiyorlar ve söz dinlemediği zaman da bunu medyaya servis etmekle tehdit ediyorlar. Yani İngiltere kralının kardeşi yahut da işte Amerika'nın devlet başkanından şuna evet. kadar bütün ünlü iş adamlarına, CEO'larına bunlar yapılıyorsa bu küresel bir organizasyondur. Ve bu organizasyonda beyin takımı İsrail ve Siyonist lobidir. Bunu kenara koyalım. İkincisi, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında biz milli mücadeleyi yaparken 3 tane ekol vardı. Biri işte batılılaşma yanlısı olan Mustafa Kemal ve arkadaşları. Diğeri Enver Paşa'nın başını çektiği Turancı ekip, işte Türkçü ekip. Bir de böyle muhafazakar, işte hilafetin devam etmesini ve İslam kardeşliği ve sonuçta
İslam'ın da hakim olması gerektiğini düşünen evet, insanların olduğunu.
Böyle evet. bir görüş vardı. Birinci meclis böyle kur. İkinci mecliste bu iki ekip tasfiye edildikten sonra Türkiye tam yol, zaten o Cumhuriyet devrimleri de bize şunu öğretti eğitim sisteminde. Yani dünyada iyilik adına, güzellik adına ne varsa batıda vardır. Bilim batıdadır, ahlak batıdadır, güzellikler batıdadır. Yani biz bu Orta Doğu bataklığından evet. kendimizi sıyıralım ve batılı olalım. Giyimimizle, kuşamımızla, alfabemizle, düşünce tarzımızla.
Evet.
Ama bugün geldik gördük ki batı hiç de öyle çağdaş, uygar, medeni, insan haklarına saygılı vesaire değilmiş. Yani evet. yapmış olduğu zulümleri, Afrika'daki o insan hakları ihlallerini ve şu Epstein dosyası açılınca da gördük ki ahlaki olarak da öyle bir yüksek ahlaklara falan yokmuş. Dolayısıyla insanları yani böyle algılarla bir yere kadar götürürsünüz ama Batı'nın çürümüşlüğünün, ahlaksızlığının, ikiyüzlülüğünün en böyle net bir şekilde gözler önünde serildiği olayların biri de bu Epstein dosyasıdır.
Evet. Gazze'nin zaten o 7 Ekim'in sonrasında görmüştük hocam bu ne diyelim çukurun dibini evet. görmüştük. Neden sustuklarını anlayamamıştık ama bu i̇şte, Epstein dosyalarıyla birlikte daha anlaşılır
herkesin
oldu.
Herkesin boğazına bir ilmek atmışlar bir şekilde.
Evet. aslında Batı o anlatıldığı gibi medeniyet öncüsü değilmiş, çukurun dibiymiş. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programının sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla bu akşamda medeniyet coğrafyamızda öne çıkan başlıkları konuşma imkanı bulduk. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.